Ayrım 26.
Sayfa 257. Bu iddiayı yıllar önce Profesör Zekeriya Beyaz Hür Gün gazetesinde ortaya atmış, Profesör Süleyman Ateş yalanlamıştı. 24 Nisan 1977. Sonuçta Anadolu bir kavimler kapısı. İnsanoğlu hayatta kalabilmek için geçici veya sürekli olarak dininden, kimliğinden vazgeçmek zorunda kaldı. Günümüzde hala bunları yaşamıyor muyuz? 12 Eylül 1980 askeri darbesi Alevi köylerine zorla cami yaptırırken, Siirt'in 600 haneli Acar köyünün aynı tarihlerde topluca Müslümanlığa geçmeleri ve köydeki kiliseyi camiye dönüştürmeleri tesadüf müydü? Dün Bektaşilerin yaşadığı bunlardan farklı mıydı? Zorunlu olarak takiye yapıp hayatlarını, inançlarını Nakşibendi olarak gösterip korumak zorunda kalmadılar mı? Dönelim Nafi Baba tekkesine. Bektaşilere yardım eden iki sultan. Mahmut Cevat Baba vefat etmişti. Rumeli Hisarı Şehitlik Tekkesi'nin açılması Abdülmecit döneminde İsmail Baba'ya ölümü 1855 nasip oldu. Ama açılış sadece yıkıntıların onarılarak Nakşibendi kimliği altında faaliyetleri sürdürmekle sınırlıydı. Tekkenin gerçek açılışı Büyük Mahmut Cevat Baba'nın oğlu Mehmet Abdünnafi Baba döneminde oldu. Diyeceksiniz ki o kadar gürültü patırtıyla kapatılan Bektaşi tekkeler aradan birkaç yıl geçince nasıl açılıverdi? Öncelikle şunun altını çizmek lazım. Bu açılma hiçbir zaman eskisi gibi olmayacaktı. Tekkeler açılsa da Bektaşiler kendilerini saklamaya, gizli bir hayat sürmeye devam ettiler. Evlerinde gizli ayinler ve toplantılar yaptılar. Ve üzerlerinde hep Nakşibendi örtüsü vardı. Gelelim açılma meselesine. Bektaşilik son tahlilde şehirli insanların bağlandığı bir tarikattı. Özellikle Rumeli'de çok güçlüydü. Yani okumuşu yazmışı çoktu. Ve bunlar kendilerine sempatiyle bakan Osmanlı entelektüelleri, asker sivil bürokratlar aracılığıyla Osmanlı sarayı üzerinde tekkelerin yeniden açılması için baskı unsuru oluşturdular. Ama Bektaşilik üzerindeki baskıların kalkmasına tüm araştırmacıların üzerinde uzlaştığı bir ismin büyük katkısı vardı. Bunlardan birincisi Bezmi Alem Valide Sultan'dı. Sultan II. Mahmud'un ikinci kadını, Sultan Abdülmecid'in annesi, 5. Murat 2. Abdülhamit, 5. Mehmet Reşat ve 6. Mehmet'in Vahidettin'in babaannesiydi. Bezmi Alem Sultan Leon adında bir Rus Yahudisinin kızıydı. İki kardeşi daha vardı. Her üçü de Kafkaslar'da tutsak edilerek Osmanlı Sarayı'na satılmışlardı. Bunlardan biri Sadrazam Damat Halil Paşa tarafından 2. Mahmud'a sunulmuştu. Halil Paşa, Hüseyin Paşa'nın kölelerinden devşirme bir Sırp'tı. İkinci Mahmud, kızı Saliha Sultan'ı bu adamlarla evlendirdi. Bezmi Alem adını taktığı Rus Yahudisi Leon'un kızı ve gerçek adıyla Suzi'yi kendisine sunduğu için. Ali Kemal Meram, Padişah Anaları, 1997, sayfa 566. Dipnot. 19. yüzyılın başında Osmanlı Sarayı'nda Sultan II. Mahmud dışında tahta oturacak erkek yoktu. Bu nedenle Sultan II. Mahmud'a hep güzel cariyeler sunuldu. 17 karısı vardı. 6. kadını Pervize Felek Sultan da Yahudiydi. Asıl adı Suzan'dı ve Filistin dolaylarından kaçırılarak saraya satılmıştı. Sultan II. Mahmud kara kaşlı, siyah saçlı, esmer kadınları çok beğeniyordu. Bu nedenle Pervize Feleği ilk gördüğüne çok beğenmiş ve hemen odasına kapatıp günlerce çıkmamıştı. Bezmi Alem köklü değişikliklerin olduğu kaotik bir dönemde 16 yaşında tahta çıkan genç ve deneyimsiz oğlu Sultan Abdülmecit'le yakından ilgilendi. Cevdet Paşa Bezmi Alem Sultan'ın rüşvetler aldığını, gümrük işlerinden çıkar sağladığını yazsa da o İstanbul'a yaptığı Bezmi Alem Dolmabahçe Camii, Bezmi Alem Gureba Hastanesi, Beykoz'da Bezmi Alem Valide Mektebi, Edirne Kapı'da Bezmi Alem Sıbyan Mektebi, Maçka'da Bezmi Alem Sultan Çeşmesi gibi eserlerle halk tarafından hep sevildi. Bezmi Alem Sultan Osmanlı Sarayı'nın Bektaşilere tekrar hoşgörüyle bakmasına neden olmuştu. Bektaşilik üzerindeki yasakların kalkmasına neden olan ikinci kişi ise yine bir sultandı, Pertevniyel Sultan. Sultan II. Mahmud'un 5. kadını Sultan Abdülaziz'in annesiydi. Ailesi hakkında kesin bilgi bulunmayan Pertevniyel Sultan, oğlunun tahta çıkması için Bektaşi tekkelerine adak adadı. Dipnot. Araştırmacı Ali Kemal Meram'ın Padişah Anaları adlı kitabına göre Pertevniyel Sultan'ın hikayesi, Victor Hugo'nun unutulmaz klasiği Notre Dame'ın Kamburu adlı romanındaki Çingene kızı Esmeralda'ya benzemektedir. Meram'a göre Sultan II. Mahmud yolda gördüğü Çingene kızı Besime'ye aşık olmuş, kadını yapmış ona Pertevniyel adını vermiştir. Tasavvufa ilgi duyuyordu. Beşiktaş'taki Yahya Efendi türbesini onarttı ve Yenikapı Mevlevi Hanesi kapısında gömülü Ebu Bekir Çelebi türbesine vakıflar yaptı. Araştırmacı Baki Öz, Sultan'ın Bektaşi olduğunu yazmaktadır. Uzatmayayım. Bezmi Alem Sultan ve Pertevniyel Sultan'ın da desteğiyle Bektaşiler yavaş yavaş sürgünden dönüp tekkelerini yeniden sessizce kurmaya başladılar. Rumeli Hisarı'ndaki şehitlik tekkesi kısa sürede eski günlerine dönmeyi Büyük Mahmut Cevat Baba'nın oğlu Mehmet Abdünnafi Baba döneminde başardı. Tekke onun döneminde Nafi Baba Tekkesi olarak tanınmaya başladı. Nafi Baba Tekkesi'ne devam etmeden önce bir konunun daha üzerinde durmamız gerekiyor. Çünkü bu çalışmanın yapılış amacından ister istemez bazen uzaklaşmak zorunda kalıyoruz. Halbuki bu bölümde tüm anlattıklarımız şu soruyu sormak içindi. Bektaşi tekkeleri yıkıldı, Bektaşiler idam edildi, sürgüne gönderildi. Peki bu durum Bektaşi tekkelerindeki sabetayistleri nasıl etkiledi? Bektaşi kalmayı mı sürdürdüler yoksa başka tarikatlara mı bağlandılar? Ya da birçok Bektaşi'nin yaptığını yapıp mason mu oldular? Bu sorular bu bölümün ana omurgasını oluşturuyor. O halde şimdi geldik Bektaşi sabetayist mason ilişkisine. Hoşgörülü, herkesçe benimsenmiş töre ve inançlar karşısında kendi özgün fikirleri ve ritüelleriyle bilinen Bektaşilerin hemen hemen aynı ülküyü paylaşan masonlarla yan yana gelmesi doğaldı. Tıpkı gizlenen sabetayistler mason localarına girebilmek için ne kadar hevesliyse, sadece felsefi yakınlık değil tarihi şartlarında dayatması sonucu Bektaşiler de mason oldular. Bektaşi tekkelerinin başına gelenler kendisi de bir Bektaşi olan Kavalalı Mehmet Ali Paşa'yı çok kızdırdı. Osmanlı ile savaş noktasına gelecek kadar Bektaşiydi. Bektaşiler üzerindeki saray baskısının kalkmasında Kavalalı ordusunun Kütahya'ya kadar gelmesinin de etkisi vardı. İttihat ve Terakki'nin İslamcı sadrazamı Said Halim Paşa'dan bahsederken ailece mason olduklarını yazmıştım. Babası Prens Abdülhalim Paşa da masondu. Üstelik Fransız Yüksek Şura üyeliğine kadar yükselmiş önemli bir masondu. Osmanlı'da mason locası kurmaya yetkili görülecek kadar Fransız masonlarının güvenini kazanmıştı. Yani Bektaşi-mason ilişkisinin temellerini Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın çocuklarıyla torunlarının atmış olmasını tesadüf olarak mı değerlendireceğiz? Entelektüel gelişmesine büyük katkısı olan Bektaşi Deresi Vali, Abdüllatif Paşa'nın etkisinde büyüyen, bu tesirle Hazreti Ali aşkıyla dolup taşan mısralar kaleme alan, Kerbela Mersiyeleri yazan, Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın torunu Mustafa Fazıl Paşa ilişkisi nedeniyle Avrupa'ya gidip, Jön Türk hareketini başlatan Namık Kemal gibi Osmanlı münevverleri, Bektaşi-Mason ilişkisinde köprü görevi mi yaptılar? Evet. O baskıcı günlerde birçok Bektaşi'nin mason olduğu artık bilinen bir gerçek. Ama bu ilişkinin nerede, ne zaman, nasıl, kimler aracılığıyla başladığı konusunda pek bilgi yok. Şehirli insanın tarikatı Bektaşilik liberaldi. Yani dinsel anlamda katı kuralcı, tutucu ve bağnaz değildi. Bu nedenle dinler ve mezhepler üstünde gördüğü masonlukla hemen kaynaşması normaldi. Üstelik ortak siyasi çıkarları vardı. Bektaşiler ve masonlar Jön, genç Türklerin örgütlenmesinde, İttihat ve Terakki'nin kurulmasında hep ittifak yaptılar. Bu birlikteliğin itici gücü sabetayistler miydi? Bektaşi, mason ve sabetayistlerin ortak noktası değişmez ritüeli sır saklamak, sırla dolu hayatı sürdürmekti. Bektaşilik, sabetayistlik ve masonluk üçü de sırlar cemiyetiyle gizliliği kurumsallaştırmışlardı. 1666'dan sonra sabetayistlik, 1738'da Papa 12. Clemens'in yasaklamasıyla masonluk ve 1826'dan sonra Bektaşilik varlıklarını hep gizli cemiyet olarak sürdürmek zorunda kaldılar. Toplanmaları, törenleri, simgeleri hep bir sır barındırıyordu. Ne diyordu Bektaşi nefes derlemesi? Behey kardeş yolumuza, giremezsin demedim mi? Bizim gizli sırrımıza, eremezsin demedim mi? Bu sırrı her kişi bilmez, bilenler de haber vermez. Bu sırrı gayri göz görmez, göremezsin demedim mi? Konu konuyu açıyor. Belki Nafi Baba tekkesinden uzaklaşıyoruz ama bu sır konusunu örnek vererek anlatmak en iyi yöntem. Bektaşi Mason Sabetayist ittifakına en iyi örnek Tarikat-ı Salahiye. Dipnot. Bu bölümün konusu olduğu için Tarikat-ı Salahiye üyelerinin önemli bir bölümünün melami olmasına rağmen bu tarikatın değil, Bektaşiliğin üzerinde duracağız. Kitabın ileri bölümlerinde melamilerden ayrıca söz edeceğiz. Rumeli'de oldukça güçlü olan 3. devre melamileri Bektaşiliğe çok yakındılar. Çoğu melami Bektaşileşmişti. İslamcı Masonik bir örgüt, Tarikat-ı Salahiye. Asıl adı Müdafaa-i Kübra-i Hukuk-ı Hilafet. gizli bir örgüt olduğu için kuruluşu konusunda kesin bir tarih verilemiyor. Tarık Zafer Tuna'ya Eylül 1921 tarihini veriyor. Türkiye'de siyasi partiler 1859-1952, 1995 sayfa 468. Profesör Ergun Aybars daha kesin bir tarih veriyor. 1 Eylül 1921, İstiklal Mahkemeleri 1998 sayfa 319. Tüm araştırmacıların hemfikir oldukları cemiyetin Sevr Anlaşması'ndan sonra kurulduğuydu. Kurucuları Mehmet Topal, Tevfik Baba, Yahya Adnan Paşa, Elif Rıfkı, Celal Bafrevi, Ahmet Refik, Seyit Yusuf Zakari, Hafız İsmail Hakkı. Başkanının cemiyet içindeki adıyla Hadimül İslam'ın kim olduğu da pek belli değil. Kimine göre Sultan Vahidettin, kimine göre Sultan Vahidettin'in fahri yaveri Kirazlı Hamdi Paşa başkandı. Tarikat-ı Salahiye öyle sıradan bir cemiyet değildi. İttihat ve Terakki cemiyetine muhalifleri bir çatı altına toplamıştı. Hürriyet ve İtilaf Fırkası, Osmanlı İlahi Vatan Cemiyeti, Nigahban Cemiyeti Askeriyesi gibi partilerin, örgütlerin perde arkasındaki güçtü. Cemiyetin amacı konusunda da farklı görüşler var. Kendilerine sorarsanız İslam dünyasını esirlikten kurtarmayı amaçlayan, saltanat ve hilafet yanlısı Ankara'daki millicilere karşı bir cemiyetti. Bu topraklarda siyasal İslam'ı parti cemiyet programına koyan ilk örgüttü Talikat-ı Salahiye. Siyaseti diniye en hakim siyasettir. Buna temessük yani sarılmayan ve imtisal buna göre hareket etmedikçe kavi yani güçlü sağlam bir hükümet teşkili yani kurulması muhaldir, olanaksızdır. Siyaset her hal ve kârda dine rapt edilmelidir yani bağlanmalıdır. Ankara'daki ulusalcılara göre koyu dindar İngiliz taraftarı ve İslam dünyasını aldatan bir cemiyetti. Tarık Zafer Tuna'ya gibi araştırmacılara göre ise Tarikat-ı Salahiye politik İslam masonluğu kurmayı hedefliyordu. Tarikatlar konusunda uzman Cemalettin Server Revnakoğlu'na göre İsa Ruhi Paşa, Ahmet Refik Altınay gibi diğer üyeler de İslamcı masondular. Aktaran Hüseyin Küçük, Kurtuluş Savaşı'nda Bektaşlar 2003 sayfa 160. Tarikat-ı Salahiye'nin hem idari örgütlenmesi hem hiyerarşik yapısı hem de tören usulleri hakkında ayrıntılı bir nizamnamesi vardı. Bu nizamnameye baktığınızda karşınızda İslami bir cemiyetten çok mason obediyansı veya locası olduğunu düşünüyorsunuz. Hiyerarşik bağlamda Tarikat-ı Salahiye cemiyetinin başında yukarıda yazdığım gibi Hadimül İslam dediğimiz bir başkan reis bulunuyordu. Onun hemen altında Üçler Meclisi, Yediler Meclisi ve en sonunda Kırklar Meclisi vardı. Evet, bu terminoloji sayı simgeselliği Bektaşilikten alınmıştı. Gerçekten de Tarikat-ı Salahiye, Bektaşi tasavvuf gelenekleriyle masonluk adetlerini birleştirmişti. Thierry Zarkon, İslam'da Sır ve Gizli Cemiyetler 2005, sayfa 124. Cemiyetin masonik karakteri ise inkar edilemezdi. Belgeye, nizamnameye göre cemiyet içinde bir hiyerarşi vardı. Rütbece birinci sıradaki Salahi Halli ve bir hadim, mürit ve saiden yani çalışandan meydana gelirdi. İkinci sırada Salahi Nefs vardı ve bir katip, vakıf ve ariften meydana gelirdi. Üçüncü sıradaki ise Salahi tam olarak adlandırılır ve bir muallim, muhakkik ve mürşit veya şeyhten meydana gelirdi. Şeyh zaviyedeki en yüksek otoriteydi. Onun üstünde Şeyh-i Kamil, Üstad ve nihayet Üstad-ı Azam vardı. Dipnot: Türkiye'deki İslamcılar arasında da üstad hitabı sıfatı son dönemlerde sıkça kullanılır ordu. Örneğin Nurcular Said-i Nursi'ye niye üstad diye hitap ediyorlar? Bakınız Aksiyon Dergisi 6 Şubat 2006. Masonların hitabı olan üstad Türkiye'deki İslam terminolojisine ne zaman, nasıl, kim tarafından sokulmuştu? Sıradan üyeler salih, erdemli, faziletli diye adlandırılır ve hepsine birden Süleyha-i Ümmet denirdi. Cemiyete henüz girmemiş üyeler için harici muvakkat yani geçici olarak henüz üye değil tabiri kullanılırdı. Üyeler birbirlerinin seviyesini bir takım gizli işaret ve sözlerle bilebilirlerdi. Bunu belirtmede bazı numaralar da kullanılabilirdi. Mesela 11, 12 ve 13 birinci sıradaki derecelere işaret ederdi. 21, 22, 23 ikinci sıradakilere, 31, 32, 33 üçüncü derecedekilere ait numaralardı. Bu şifreli üye numaraları aynen İttihat ve Terakki Cemiyeti örgütlenmesinde de vardı Soner Yalçın. Üstad-ı Azam'ın numarası 3'tü. Cemiyet her 19 Eylül'de özel bir ayin düzenlerdi. O gün bütün üyeler Asitane'de yani diğer dergahların bağlı olduğu büyük dergahta toplanıp geçmiş yıla ait faaliyetlerini gözden geçirirdi. Bu toplantıda ayrıca özel ayinlerini de yaparlar, sonra da kutlamaya geçer ve misafirleri kabul ederlerdi. Diğer zamanlarda toplantılar genelde haftada bir yapılır, ancak olağanüstü bir durumda planlanmayan toplantılar da yapılabilirdi. Cemiyet bazı kavramlara işaret eden bazı kelimeler de kullanılırdı. Mesela ümmet kelimesi cemiyeti, üs kelimesi asitaneyi ve dür dergahı gösterirdi. Hülya Küçük, Kurtuluş Savaşı'na Bektaşiler, 2003, sayfa 162. Evet, görüldüğü gibi bu tipik bir masonik gizli cemiyet yapısıydı. Toplantı biçimleri, zamanları ve oturum şekilleri bile benziyordu. Tarikat-ı Salahiye cemiyeti toplantı salonunun yerleşim ritüelini tamamen masonlardan almıştı. Peki masonlar nereden almıştı? Yahudi kabalasının Pitagoras'tan aldığı Bektaşi felsefesinde de olan sudur teorisi vardır. Yazdım, anımsatayım. Tanrı özünü, cevherini kendi dışına yansıtır. Güneş, ay, dağ, deniz, gök, insan ve benzeri yaratılan her şeyde Tanrı'nın sıfatları gizlidir. Tanrı'nın nuru aynen bunlara yansır. Bu maddi dünya Tanrı'nın pelerinidir. Nasıl beden ruhu giydiriyorsa Sefirot denen 10 gök katmanı da Tanrı'yı giydirir. 1. Keter Elyon, Tanrı'nın en yüksek tacı. 2. Hokma, Tanrı'nın irfan hikmeti, bilgelik. 3. Binah, Tanrı'nın zekası, aklı. 4. Hesed, Tanrı'nın aşkı, lütfu. 5. Gevura, Tanrı'nın kudreti. 6. Rahamim, Tanrı'nın merhameti. 7. Netsa, Tanrı'nın devamlı tahammülü. 8. Hod, Tanrı'nın haşmeti. 9. Yesod, Tanrı'da tüm faal kuvvetlerin temeli. 10. Malkut, Şekina, Tanrı'nın devleti, krallığı olup Zohar'da genellikle Keneset İsrail olarak geçer. Masonlar localarında Tanrı'nın kutsal 10 sayısına Sefirot'a göre dizilirler. 1. Üstad-ı Muhterem, 2. Katip, 3. Hatip, 4. Hazine Emini, 5. Hasenat Emini, 6. Tören Üstadı, 7. Birinci Nazır, 8. İkinci Nazır, 9. Muhakkik, 10. Koruyucu. Masonların en önemli sembolleri arasında olan üçgen ve üçgen içinde göz, kabala, sarı lacivert renkler, aslan, tokmak, altın çıngırak, Yahudilerin kutsal mabedini inşa eden Hiram Usta'nın kullandığı araçlar, gönye, pergel ve ağzında zeytin yaprağı olan beyaz güvercin Tevrat kaynaklıdır. Güvercin gagası da yeni kopmuş bir zeytin yaprağıyla akşamleyin geri döndü. Yaratılış, Bab 8, Ayet 11. Örneğin Türkiye'de yayımlanan Şalom gazetesinin amblemi ağzında zeytin dalı olan beyaz güvercindir. Tüm mistik hareketleri etkilemiş 16. yüzyılın ünlü kabalacısı İzak Lurya'nın öğrencisi Moses Yonah'ın kitabının adı Güvercinin Kanatları'ydı. Kanfey Yonah. Güvercin simgesi İslam kültürüne ne zaman girmişti? Örneğin Şah İsmail'in Hatayi, ruhunun simgesiydi beyaz güvercin. Ama bu benzerliklere bakıp değişik anlamlar çıkarılması yanıltıcı olur. Çoğu kişi veya kurum bilmeden öykünerek amblem seçebiliyor. Evet, masonluk felsefesini ve ritüellerini büyük oranda Kabala'dan almıştı. Ama bu etkilenmede özellikle Orta Doğu'daki binlerce yıllık kültürlerini de göz ardı etmemek gerekiyor. Yahudiler sünnet olmayı, domuz, Mısırlıların totemiydi, yememeyi Mısırlılardan almadılar mı? Tevrat zaten Mısır'dan çıkılırken yazılmamış mıydı? Kültür etkileşiminde Uzak Doğu'nun bile etkisi vardır. Örneğin Müslümanlar tesbih kullanmayı Budist rahiplerden öğrenmediler mi? Keza Kur'an-ı Kerim'de olmamasına rağmen Müslümanlar arasında da efsanevi güvercin hikayeleri vardır. Hazreti Muhammed Mekke'den Medine'ye hicret ederken mağaraya gizlendiği sırada mağara içinde kimsenin olmadığına düşmanların inanması için mağara önüne iki güvercin gelip yuva yapmıştı. Bugün Mekke bölgesindeki güvercinlerin bu iki güvercinin yavruları olduğuna inanılır. Yani bu çalışmada verdiğimiz benzerlik örnekleriyle hemen büyük anlamlar çıkarılmasını doğru bulamayız. Hep övgüyle anacağımız Türkiye'nin en önemli Alevi Bektaşi araştırmacısı yazar Nejat Birdoğan diyor ki, Anadolu Aleviliğinin zamanla kimi ritüellerinin değişime uğradığını kabul edeceğiz. Üçler semahı da böyle. Acaba bu ad bu semaha neden verildi? Motif bir Yunan antik giysisini çağrıştırıyor. Anadolu'nun çok eski kültür kalıntılarından birinin giysileriyle mi karşı karşıyayız, bunu bilemiyorum. Ancak Orta Anadolu bölgesinde Doğu Roma kalıntıları mimari olarak oldukça çok. Üstelik bu kalıntıların üzerine Alevi tekke ve türbeleri yerleşmiş. Asya kökenli semahlarla bu bölgelerin giysileri mi birleşti? Yoksa Amazon adı verilen bir omuzları çıplak savaşçı Türk kadınlarının izlenimi mi var? Yanıtlardan yoksunuz. İttihat Terakki'nin Alevi Bektaşi araştırması, sayfa 117. Alevi ritüelleri ve sabetayistler. Sormak durumundayız. Gelin hepinizin bildiği bir geleneğin üzerine gidelim. Türkiye'de Sünnilerin aksine Aleviler neden tavşan yemezler? Bunun kökeni nedir? Ek bir soru daha, başka kimler tavşan yemez? Yahudiler. Yahudiler geviş getirmeyen, çatal ve yarık tırnaklı olmayan hayvanların haram olduğuna inanır. Peki bu tavşan yeme yasağı Alevilere nereden, nasıl geldi? İslam mezheplerinin en eskisi olan Şiilikten geçmiş olabilir mi? Soruya devam edelim. Peki Şiiliğe kim getirmiş olabilir? Bu kişi Sünni Ortodoksların İslam'da ilk fitneyi çıkaran kişi diye suçladıkları, Yemenli bir Yahudiyken Müslümanlığı seçen ve Şiiliğin temelini atan Abdullah bin Sebe olabilir mi? İslam bilimcisi Julius Wellhausen 1844-1918 İslamiyet'in ilk devrinde dini siyasi muhalefet partileri adlı çalışmasında Sebe'nin Hazreti Ali hakkındaki inanç, düşünce ve iddialarını onun Yahudi kökenli oluşuna bağlıyor ve Proto-Aleviliğin heterodoks İslam olarak Yahudi kökenli izlenimi uyandırdığını iddia ediyor. Çünkü Sebe, Hazreti Ali'ye ileri derecedeki sevgisi sonucu Tanrı sensin demiş, Hazreti Ali'nin tanrısal parçalar taşıdığı için ölmediğini söylemiş, yani Mehdi olduğuna inanmıştı. Bulut biçiminde gelen yıldırım görüntüsünde seslenen, şimşek ışığında gülen Ali'dir. Bir gün gökyüzünden inecek ve adaletiyle yeryüzünü dolduracak ve haksızlıkları yok edecektir. Sadece Sebe midir Hazreti Ali'yi tanrılaştıran, Allah'ın onda tecelli ettiğine inanan, Anadolu'daki Alevi köylerinde gök gürlediğinde Ali nara atıyor denilmekteydi. Gök gürültüsü Ali'nin sesi, şimşek ise onun asasının ziyasıdır denilmektedir. Muzaffer Uysal, İslam'a sokulan bidat ve hurafeler, 1974 cilt 1 sayfa 81. Tasavvuf araştırmalarıyla tanınan Gölpınarlı, Sebe adlı bir kişinin yaşamadığını, anlatılanların tamamen uydurma olduğunu iddia ediyor. Ama buna karşı çıkanlar da var. Sebe var ya da yok ama ritüeller yaşıyor. Bazı Alevi Bektaşiler Hazreti Ali'yi en yüksek mertebeye çıkarıyor. Şeriatta Ali arslandır, tarikatta Ali Şah-ı Merdan'dır, marifette Ali büyücüdür, hakikatte Ali'den başka Allah yoktur. www.karacaahmet.org